Ayrım 2.
Brockelman, İslam kavimleri tarihinden söz eder ama İslam kültürü ve edebiyatı gibi deyimlerden uzaktır. Arap edebiyatından, Arap kültüründen bahseder ve onları inceler. Hegel 19. yüzyıl başında Doğu dünyası der. Doğu salt İslam değildi onun için. Doğu dünyası nihayet göreli bir coğrafya çizgisidir. Avrupa'nın doğusundaki tüm toplumları kapsayan bir dünya. Dipnot. Doğu dünyası Hegel için bütün eski çağ doğulularını içerir. Filozofi der Geschichte. Birinci bölüm ve dördüncü bölüm ikinci başlık. İslam ise Orta Çağ Avrupa'sını harekete geçiren bir dünyadır. Aslında İslam da Muhammedanismus doğunun negatif bünyesine sahiptir. Geist'in tin özgürlüğünden söz edilemez. Ama İslam fetihçi karakteriyle batıyı mücadeleyi şövalyeliğe özgü cesaret ve güzellik duygusuna itmiştir. Felsefe ve şiir batıya Araplardan gelmiştir. İslam'ın kendi ise cennet özlemiyle yaşayan bir fanatizm halinde dünya tarihindeki rolünü kaybetmiştir. Hegel Araplar ve şiir derken Goethe'nin divanından söz ediyor. Hegel'e özgü umursamaz ifadelerden biri daha. Goethe'nin Westlösch der divanının esinti kaynağı Hammer'ın İranlı hafızdan yaptığı çeviriydi. Burada önemli olan Hegel'in İslam'ı Araplıkla özdeşleştirmesidir. Avrupa Rönesans'tan beri Akdeniz'in doğusuna karşı yoğun ve ciddi bir ilgi duymuştur. Ama Avrupa'da İslam bugünkü anlamda değil, olduğu gibi din olarak anlaşılan bir kavramdır. Müslümanlardan ve İslam'dan söz edildiğinde bazen Arap, çoğunlukla Türk söz konusudur. 17. 18. ve 19. yüzyıl başının Oriental denen dünyası Avrupa'nın doğusuydu. Aydınlanma düşünürleri içinde Voltaire İslam için olumlu yargılamalarda bulunan biri. Voltaire doğuda despot yönetimin varlığını ve özgür sanatın bulunmamasını İslam'la değil, eski Yunan kültürüne uzak kalmak ve Semitik kültür çevresinin kalıplarını benimsemekle açıklar. 18. yüzyılın İngiltere'si Fransız aydınlanmasından daha soğukkanlıdır. Simon Oakley, History of the Saracens'i yazarken uygarlığın bu dönemine soğukkanlılıkla bakar. Ünlü Edward Gibbon ise dünya uygarlığına katkıda bulunan İslam'dan ve İslam tarihinden söz eder. Dipnot. İngiliz oryantalizminin bu oldukça doğru tahlili Maxim Rodinson'a aittir. Bakınız The Western Image and the Western Studies of Islam. The Legacy of Islam 2. baskı J. Shaw, C. E. Bosworth, Oxford 1979. Sayfa 9, 37 ve 39. Böyle olumlu betimlemeler, olumsuz betimlemelerle beraber var oldu. Misyoner düşünceye göre İslam, çağdaş geri kalmışlığın nedeni olup Hristiyanlık ilerlemenin nedeniydi. Bu görüşün içine E. Renan'ı koymak pek doğru değil. Renan farklı yorumların sahibi bir düşünür. 18. yüzyıl sonlarının dar pozitivist titiz filoloğu Sylvester de Sacy hiçbir zaman İslam uygarlığı gibi geniş kavramlara başvurmaz. Avrupa düşüncesinde bir İslam dünyası ve Homo Islamicus kavramı doğmuştu. Ama kavramı asıl benimseyip bugüne kadar yorumlayanlar Orta Doğulu düşünürler oldu. Le Massignon, T. E. Lawrence, W. S. Blunt gibi oryantalistlerin araştırmalarını ve ortaya koydukları İslam kavramını Arap ulusçuluğunun öncüleri olan düşünürler benimseyip kullanmaya başladılar. İslam bugün tarihçilik ve siyasal düşünüşün ötesinde bir ideoloji haline getirilmektedir. Ama İslam medeniyeti ne gibi etnik öğelerle özdeşleştiriliyor ve bizatihi İslam medeniyeti Müslüman toplum gibi kavramlar nedir gibi soruların cevabının verildiğini halen söyleyemeyiz. Kısacası İslam medeniyeti Araplar arasında 19. yüzyıla tutulan ve sevilen bir slogan. Müslümanlardan biraz önce Hristiyan Arap aydınların pek sevdiği İslam'a olan hayranlıktan çok Araplığa olan bağlılıkla ortaya çıkan ve ismin tersine oldukça layık içerikli bir kavramdır. Orta Çağ'ın İslamları için böyle bir kavram yoktu. Peki Orta Çağ'ın Müslümanı yaşadığı dünyayı ayırmaz mıydı? Ayırırdı kuşkusuz ama başka adla, başka yaklaşımla. Darül İslam derdi Müslümanların egemenliğindeki dünya parçasına. Öbür tarafa da Darül Harp. Darül Harp'teki birine harbi denir. İster bir Merovenj asilzadesi olsun, ister bir köylü veya Müslümanların eli değmemiş bir Hint bölgesindeki Brahman kastının üyesi. Harbi İslam toprağına aman dileyerek girer ve müstamen statüsü alır. Darül İslam'daki Hristiyan öyle değildir, onun statüsü başkadır, zimmi denir. Zimmiler ehli kitaptır, yani Hazreti İbrahim'in öğretisinden kaynaklanan dinlerden birine mensup olmalıdırlar. Ama uygulamada Zerdüştilere bu statü verildiği gibi Abbasiler devrinde ne yapacaklarını bilemedikleri Harran'daki Sabiyyun cemaatine de aynı statüyü verdiler. Oysa düpedüz yıldızlara tapınan astrolojik bir dinin üyeleriydi bunlar. Bunlara Sabiyyun deniyor fakat İslam öncesi tek tanrıcı Sabiyyun grubuyla karıştırılmamalı. Acaba Darül İslam'daki düşünür yaşadığı uygarlığı İslam medeniyeti diye mi tarifliyordu? Kesinlikle hayır. 11. yüzyıl düşünürlerinden Kaadi Ahmet el-Andalusi'ye bakalım. Sayısız tabakat kitaplarından milleti tanımlayan eserler, birinin kitabı Tabakat vel-Ülmen'in yazarı bu. Ona göre medeniyeti yaratan kavimler şunlardır. Araplar, Hintliler, İranlar, Keldaniler, İbraniler, Yunanlar, Mısırlar, Romalılar, eski Roma ve Bizans. Türkler ve Çinliler bu çerçevede ele alınamaz ama pratik bilgili, saygıya değer kavimlerdir. Diğer kuzeyli kavimler ise elverişsiz iklim şartları yüzünden durgun, zekalı ve anlayışı kıttır ve yaratıcı olamazlar. Dipnot: Said Ahmet el-Andalusi, kitabı Tabakat al-Umam, Fransızcadan çeviren Re Blacher, Livre de Catégorie de Nations, Paris 1935, sayfa 35-37, nakleden B. Lewis, The Muslim Discovery of Europe, Londra 1982, sayfa 18. Endülüs'lü Ahmet'in uygarlığın niteliğini ve coğrafi sınırlarını belirleyişi Herodot'tan ve Strabon'dan farksız neredeyse. Sıralamasına bakınca dine, dile önem vermediği açık. Önemli olan Akdeniz dünyası ve uygarlığı. Ahmet el-Andalusi böyle düşünen tek adam değil. Bu geleneğin içine ve o geleneğin eseri olan düşünürü hepimiz biliyoruz. Toplumların yapısını dini görünse dahi son derece din dışı rasyonel bir tutumla inceleyen İbn Haldun bu. Kısacası İslam medeniyeti ve İslam kültürü gibi kavramları bugün bazı aydın ve bilginler bir ayrımlama için kullanıyorlar. Ama bu ayrımcı vurgulama asıl 19. yüzyılın kendini yüceltmek isteyen modernleşmeci ve de yeni ulusalcı Orta Doğulu düşünürün kafasında yatıyor. İslam ayrı ve berikilerden aşağı kalmayan bir uygarlıktır deniyor. Diğerlerinden, yani Avrupalılardan aşağı olmadığı açık. Çünkü zaten aynı uygarlık çevresinde Akdeniz'in içinde yaşamış Müslümanlar da. Bu daha çok 18. yüzyıl oryantalizminin de Avrupa'nın doğuyu sınırları aslında onlara göre Doğu Avrupa'dan başlardı. Dışlayıcı bakışına bir tepki olarak ortaya atılmış. Hele Türk İslam medeniyeti deyimi tam balkanik bir adaptasyon. Helen Hristiyan uygarlığı, Slav Hristiyan uygarlığı gibisinden bir kavram. Dine bağlı olduğu ileri sürülen evrensel bir uygarlığa, bir etnik grup, bir ulus adına sahip çıkmak telaşı içinde ortaya atılan kavramlar bunlar. Türklük ve İslamlık niçin yerli yerinde kullanılmıyor? Bunu anlamak lazım. Özünde laik ulusalcı bir maya, görünüşünde de bir kavim adına bütün diğer dindaş kavimlerin üstüne çıkma çabasını taşıyan bir kavram. Parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesi üzerindeki kavganın yarattığı bir ürün sayılabilir. Mütarekete Sa'd-ı el-Husri ve Ziya Gökalp takımı arasındaki tartışmayı hatırlayalım. Türk-İslam medeniyeti sloganı. Boş bir kavram olmayabilir ama bugünkü bilgisizlik düzeyi ve tarih yazımın lagar kullanımıyla fazla bir şey ifade etmiyor. Aynı uygarlıkların batılılaşması nasıl olacak? Bu 18. yüzyıl sonunda tartışılmaya başlandı. Batılılaşma söz konusu olan uygarlıkların kimi ayrı kimi o kadar da ayrı değildi Avrupa'dan. Rusya geç batılılaştı, modernleşti deniyordu. Oysa olay Büyük Petro ile başlamıyordu. Çok önce Rusya seçkin sınıfında hümanizmaya, yeni çağın Avrupa kültürüne eğilim ortaya çıkmış ve Avrupa tarzı her alanda hayata girmeye başlamıştı. Japon örneği batılılaşma ve Avrupa ile problemi olanlar için çok çarpıcıydı, hatta heyecan vericiydi. Japonya batılının hiçbir şeyini almayıp sadece tekniğini alarak kalkınıp güçlenen bir toplum olarak görünüyordu bazı gözlere. Ne var ki bu görüş bilgisizlikten kaynaklanıyordu. Japonya bizde o günden bugüne hiç tanınmamıştır. Hiçbir doğulu ulus Japonlar kadar Avrupa'nın dinine yakınlık duymamıştır. 17. yüzyıldan beri Japonlar Avrupa tıbbını, tekniğini ve düşüncesini izliyordu. Avrupa düşünü ve medeniyetiyle Japonya'nın ilişkileri dün böyleydi, bugün aynı şey daha yoğun olarak sürüyor. Japonya 19. yüzyılda Alman Medeni Kanunu'nu kabul etti. Bu İsviçre Medeni Kanunu gibi değil, derin hukuk bilgi ve yöntemi isteyen bir metindir. Türkiye'deki, daha doğrusu Osmanlı toplumundaki batılılaşmanın özgün tarafı bu sürecin adı konmadan başlamış olmasıdır. Tabii bu yargıda bulunurken de kesin çerçeve saptamamak gerekir. Çünkü imparatorlukta yaşayan Rumların bir kısmı daha başından batı ile ilişkidedir. İyon adalarında Rönesans kültürünün hiç de küçümsenmeyecek merkezleri, eski Yunanca, Latince ve yaşayan batı dillerinde eğitim veren kurumlar vardı. Hali vakti yerinde Yunanlı çocuğunu orada okuturdu. Yunanlar Avrupa dünyasına gidip gelen, yerleşip yaşayan bir gruptu. Fenerli Rum aristokrasisi Batı kültürüne açıktı ama Osmanlıca eğitimini de en iyisinden alırlardı. Eflak Boğdan prensliklerinde Batı tipi eğitim erkenden yerleşmişti. Birinci sınıf Osmanlı aydını olan Dimitri Kantemir, Batı dillerine ve bilimine devrinin ölçüleri içinde esaslı bir biçimde sahipti. Bulgarlar 18. yüzyılda Yunanlar aracılığıyla klasik dünyaya değilse de Avrupa kültürüne ve ulusalcılığına yaklaştılar. Lübnan'ın Maruni hatta Dürzi hanedanları ve kilise ruhbanı batılı yaşam biçimine 17. yüzyıldan beri giriyorlardı. Sadece Baba Ali ve Anadolu kıtasını göz önüne alarak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki batılılaşma olgusunu ve değişimi kavrayamayız. Gene Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gereksinimleri dolayısıyla Avrupa dünyasına düşünce ve edebiyattan daha önce yaklaşmak zorunda olduğu açıktır. Askeri reformların sadece kışlayla sınırlı kalmayacağı, daha doğrusu reformun askeri cerrah yetiştirmek için tıp eğitimi, istihkam ve yol için mühendislik eğitimi, matematik, coğrafya derken sonunda vergilerin düzenli toplanması için maliyeye yansıyacağı açıktır. Çünkü devamlı merkezi bir ordu tutmak modern merkeziyetçi bir sisteme dayalı bir mali idare gerektirir. Nihayet bu gelişmenin yönetimin her kompartımanına ve hukuk alanına sıçrayacağı açıktır. Osmanlı batılılaşmaya pragmatik bir yaklaşımla girdi. Ama bu sürece girince gelişmeler onu bugüne kadar getirdi. Osmanlı'nın batılılığa teorik planda hazırlanmayışının en önemli kanadı tarih, felsefe ve edebiyat alanındaki yavaş değişmedir. Hatta Fransız idare hukuku sistemini uygulamakta tereddüt etmeyen pratik gerekçelerle Fransız medeni kanunu bile adapte etmeyi düşünenlerin çağdaş Fransız tarih metoduna, Avrupa felsefesine aynı yoğun ilgi ve yaklaşımı göstermedikleri görülüyor. Dipnot, İlber Ortaylı T. Akıllıoğlu, Le Tanzimat et la Modèle Française, L'Empire Ottoman et la France, Varia Turquica, 3, İstanbul, Paris, 1986, sayfa 197-208. İmparatorluğun yönetiminde belediye ve zabıta kanununa kadar Avrupa taklit edilmiştir. Ama parlamento söz konusu olunca böyle bir eğilimin yavaşladığı açıktır. Osmanlı batılılaşması batıyı hayranlıkla değil, zorunluluk nedeniyle tercih etmiştir. Tanzimatın en muhafazakar görünen kişiliği Cevdet Paşa'nın imparatorluğun idari yapısının batılılaşmasında en önemli rolü oynayanlardan olduğunu unutmayalım. Nihayet ismi konmayan batılılaşma bir dış zorlamadan çok bir iç kararın sonucudur. Çağdaş tarihçilerimizin bolca başvurduğu dış zorlama unsuru için ileri sürülen kanıtlar daha çok kendisini veya devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasetine yön verdiğini iddia eden megaloman diplomatların hatıralarıdır. Bunlar büyük olayları ve tarihi oluşumları değerlendirirken başvurmak için önemli olsa bile çok yetersiz kalan bazen de yanıltan tarih belgeleridir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı düşünürü bu gelişmelerin sonucu olarak daha demokrat ve özgür bir rejim istemektedir. Aile ve toplum hayatında eğitim ve yönetimde daha özgür, daha katılımcı hedefleri vardır. Batı toplumunun kurumları ve yaşamı bu düşünürleri etkilemiştir. Ama bunlar ne kadar batıcıdır tartışılır. Bir yerde Fazlur Rahman'ın tasnifiyle bu düşünürler modernist İslamcılar arasında yer alır. Dipnot, Fazlur Rahman, İslam, New York, 1968, sayfa 261. Yeni Osmanlılar Hint Müslümanları arasındaki Seyyid Ahmet Han, Araplar arasındaki benzerleri Muhammed Abdu, Abdurrahman Kevvakebi gibi Batı toplumun hemen hemen bütün temel kurumlarını yeni bir İslam içtihadı esasına göre Osmanlı toplumuna getirmek amacındadırlar. Onlara göre meşruti rejim İslami'dir. Çünkü meşveret usulü bunu gerektirir. Kadınların tutsaklığına, çok kadınla evliliğe son vermek gerekir. Çünkü İslam'ın ruhuna aykırıdır. Namık Kemal'in özgürlükçülüğü ulusçu bir esasa dayanmaz. Onun vatanı İslamların vatanıdır, laik de değildir. Latin harflerine karşıdır, medeni kanunun adını ağzına almaz. Ama ondan daha İslamcı olan ve parlamentoyu bile gerçek temsili bir organ olarak görmeyecek kadar otoriteye baş kaldıran Ali Suavi, birçok yönleriyle meşrutiyet reformlarının da ötesinde taleplerde bulunur. Daha öz bir Türkçe, tek evlilik ve hatta ulusçu yaklaşımlara sahip olduğu da görülüyor. Osmanlı aydını batıya ve batı düşüncesine karşı kuşkucu ve ihtiyatlıdır. 19. yüzyılın batıya karşı kuşku duymayan batılılaşmacı Müslüman düşünürleri bizde değil, Rusya Çarlığı'nda ortaya çıkmışlardır. Nedeni bir yerde gayet açıktır. Osmanlı aydını Avrupa'yı dışından görmüş, ürkmüş ve o toplumu da aslında gereğince tanımamıştı. Rusya'nın Müslüman aydınları ise batıda değil, batılılaşmış bir yarı doğulu toplumda yaşadıklarından, yaşadıkları ve gördükleri deneyler ve 19. yüzyıl Rusya'sının düşün akımları, toplum kurumlarının içinde bulunduğu evrim onlara daha cesaretle, laik bir batılılaşma programı izleme telkininde bulunmuştur. Azeri reformcu M.F. Ahundzade Musa Kazım Bey protestan olup Aleksandr adını aldı. Şehabettin Mercani, İsmail Gasparalı gibileri buna örnektir. Çok sonraları Jön Türkler arasında ilginç bir yeri olan Abdullah Cevdet'in laik ve radikal batıcılığı Osmanlı toplumundaki ihtiyatlı batılılaşmaya karşı bir tepkidir adeta. Batılılaşma imparatorluğun reform aslında gittikçe adı ve kavgası artan bir akım olarak sahneye çıktı. Jön Türklerin iki kanadının, yeni iddiatçılar ve Prens Sabahattincilerin hangisini daha batıcı veya daha doğucu olarak niteleyebiliriz acaba, cevap pek zordur. Tanzimat dönemi ferdin hayat ve kazanç güvenliğini sağlamaya yönelik hareketler ve yasama girişimleriyle başladı. Rejimdeki Avrupalılaşma, kanun devleti olma hareketi kurumlara, oradan eğitime ve düşünceye yansıdı. Türk toplum hayatına kadın girdi. Balkanlarda kadın çoktan hayata girmişti. Aprilov'un Bulgaristan'da açtığı ulusal okulların öğretmenleri arasında kadınların sayısı artıyordu. 19. yüzyılın sonunda Muallime Hanım Türk toplum hayatında da yerini almıştı. Bitmez tükenmez tartışmalar da başladı. Batıdan sadece tekniği alalım diyenlerin yanında daha değişik görüşler ileri sürüldü. Dipnot: İkinci Meşrutiyet ve 19. yüzyıl sonunun mimarisi Batı'ya karşı bu kuşkuculuğu gösterir. Ancak bu yeni oryantal mimari bir yerde neoklasik üslubun, yani o devirde Batı'da moda olan beynelmilel neoklasik mimarinin bizdeki şubesiydi. Batı uygarlığı tümüyle mi alınacak, nasıl alınacak? Celal Nuri ileri bu konuyu tartışanlar arasında ilgi çekiyor. Prensip olarak Batı cami uygarlık değişimi ve modernleşme sürecinin sorunları üzerinde çekingendi. Tarih ve Toplum 9. ve 10. sayılar. Cemal Meriç'in Celal Nuri'nin Türk İnkılabı. Abdullah Cevdet daha total ve radikal bir görüşü savunacaktır. Nihayet Ziya Gökalp ile bu görüşler tam bir düğüm halini aldı. Hars ve medeniyet ayrımı içeriği belirsiz iki kavramın sözde ayrımlanmasıdır. Hars batıyı olan kuşkuyu besleyen bir kavramdı. Hars sözünün kultura kelimesinin kötü bir Arapça çevirisi olduğunu, çünkü bu kelimenin sadece toprak ekimi olmayıp Latince'de tapınmayı da içerdiğini söyleyelim. Gerçi ünlü Cicero, cultura animi, ruhun işlenmesi gibi bir kavramı düşünce dünyasına hediye etti. Ama zamanla hem anlamca farklılaşan hem de Rönesans'tan beri düşünürler tarafından işlene işlene içerek boşalmasına uğramış böyle bir kavramı, Hars veya Ekin diye çevirmenin garabeti de açık. Türkiye yönetimi ve eğitimi kaçınılmaz olarak batılılaşıyordu. Modernleşme eğitime yansıdıkça medrese çevresi ve ilmiye sınıfı bunun dışında kalıyor, devlet ve toplum hayatındaki eski egemen rolünü kaybetmeye başlıyordu. İran'ın modernleşmesi ile Osmanlı modernleşmesi arasındaki en önemli fark budur. İran'da adeta ruhban sınıfı diyeceğimiz din adamları modern eğitimi de alarak yerlerini muhafaza edebilmişlerdi. 19. yüzyıl bir kültürel dualizm asrıdır. Bu hukuk ve idare alanında da böyledir. İşte bu sancılı durumdur ki önce Jön Türkleri sonra Cumhuriyetçileri başarılı bir biçimde radikal çözümler aramaya sevk etmiştir. Modernleşme Batı dediğimiz Avrupa modeline göre olmuştur. Bu seçim özgürlüğü tanımayan bir modeldir. Çünkü Avrupa değişen ve egemen dünya merkezi durumuna gelen bir coğrafya parçasıdır. Modernleşme sadece bizde değil, bu işe bizden daha önce giren ve daha kolayca bu sorunu çözebilecek olan Rusya'da da sancılar ve tepkiler yarattı. Büyük Petro'dan 150 yıl sonra Aksakov hala dönelim diye şiir yazıyordu. Rurikler asrına geri dönmek niyetindeydi. Öte yandan Çağatayev ise Rusya'nın hala doğulu, mazisi karanlık, geleceği ümitsiz bir toplum olduğunu, gerçek reformun Ortodoks Kilisesi'nden çıkıp Latin Katolik kültürüne girilerek başarılabileceğini savunuyordu. Bu iki dünyadaki, yani Rusya ve Osmanlı dünyasındaki düşünürlerin bazen benzer sorunlar üzerinde adeta eş bir üslupla durmuş olmaları bir rastlantı değildir. Batılılaşma sorunu Batı toplumuna özgü temel kurumların Batı tarihinde başlayan sanayileşmenin, kentleşmenin ve siyasal kutuplaşmaların toplumumuza girdiği günümüzde de var. Yahut değişmenin getirdiği sorunlar batılılaşma başlığı altında tartışılıyor. Türkiye'nin 200 yıllık tarihinin bu başlık altında ele alınması da böyle bir durumdan kaynaklanıyor. Oysa tarihe göz attığımızda batılılaşma kavramı yoğunluğundan çok şey kaybedecek bir tartışma konusudur. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Orta Avrupa kültür çevresinin etkisi altındaki Balkan eyaletlerinin hareketliliğiyle yüzyılların yaşam biçimini barındıran Mezopotamya eyaletlerinin oluşturduğu bir sistemdi. Osmanlı modernleşmesi için kesin bir tarihleme ve coğrafya çizmenin güçlüğü ortadadır. Üstelik yeryüzünün büyük devrimler geçirdiği 18. ve 19. yüzyıllarda bütün dünyanın, hatta Avrupa'nın bile bu çalkantıları eş zamanlı ve eş değerli olarak yaşadığı söylenemez. Osmanlı modernleşmesi, Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı devrinde matbaanın kurulması, Osmanlı kültüründe ve hayat tarzındaki batılılaşma girişimleriyle mi, yoksa II. Mahmud'un reformlarıyla mı veyahut Gülhane'de okunan Hattı Hümayun'la mı başladı? Böyle bir başlangıcı II. Osman'ın başarısız reform isteklerine kadar indirenler de vardır. Bu gibi etnosantrik yani içe dönük değerlendirmeler bir yana, niçin Dimitri Kantemir'in Eflak'taki yönetimi veya Sırbistan'daki rahiplerin 18. yüzyıl başlarına uzanan eğitim reformlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşmenin başladığını iddia etmek mümkün olmasın? Bu nedenle Osmanlı modernleşmesini anlamak için onun kurumlarını ve toplum tarihinin çeşitli zaman kesitlerini tek tek ele alarak incelemekte yarar vardır. Ama incelemeye nereden ve nasıl başlarsak başlayalım, modernleşme olgusunun doğduğu veya patladığı alanları ve bunun nedenlerini ele alırken bazı olayların kronoloji cetvelinde daha derin kazılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu anlamda bir zamanlama yaparsak 2. Viyana bozgunundan Tanzimat Fermanı'nın ilanına kadar Osmanlı modernleşmesinin gerekliliğini ve koşullarını tarih hazırlamıştır diyebiliriz. Bu tarihten sonra Osmanlı toplumunun yöneticileri modernleşmeyi bir ölçüde sırtlamakla topluma dikte etmektedirler. Gelişmeler de bu nedenle hızlanmış ve kısa zamanda onların da tahmin edemeyeceği boyutlara ulaşmıştır. 19. yüzyılın Osmanlı reformcusu 18. yüzyıl reformcularına göre hiç değilse bir ölçüde daha bilinçli ve programlıdır. En azından daha telaşlıdır. 1839 yılı Kasım ayının başlarında Gülhane'de okunan Hattı Hümayun'u çıkaran Sultan Abdülmecit ve Mustafa Reşit Paşa başta olmak üzere devrin aydın bürokratları gerçekten telaş içindeydiler.